Ayrım 11, Bölüm 8, Sayfa 136. Düş kırıklığı içindeki bir kahramanın yolculukları. Geribolu'da gösterdiği kahramanlıklardan sonra İstanbul'a dönüşünde resmi törenle karşılanmamış olmanın veya popüler hale gelememenin düş kırıklığını yaşayan Mustafa Kemal, annesinin, kız kardeşinin ve Fikriye'nin heyecanlı kutlamalarıyla yetinmek zorunda kaldı. Korin de onu büyük bir iltifat ve övgüyle karşıladı. Mustafa Kemal'in de katıldığı bir müzikli eğlencede Mustafa Kemal salondan ayrılırken Korin piyanosunun başındaydı. Onun çıktığını gören Korin, orada bulunanların şaşkın bakışları arasında piyano çalmayı keserek topluluğa döndü ve onlara az önce salondan ayrılan kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sorarak şunları söyledi: "Emin olunuz ki bu büyük insan bir gün yalnız Türkiye'nin değil, bütün dünyanın en meşhur adamı olacaktır." Parantez, Borak, 1970, sayfa 45. Benzerini Sofya'ya yaptığı son ziyaret sırasında Hildegard ve Miti'nin gözlerinde gördüğü böylesine olağanüstü bir saygı ve bağlılık, Mustafa Kemal'in insanlardan görmek istediği saygı ve hayranlığa olan açlığını gideremezdi. Gelibolu'daki hizmetinden sonra Edirne'ye nakledilmiş olan 16. Kolordu'nun kumandanlığına getirildiğinde Mustafa Kemal açısından tanınmaya duyduğu açlığı gidermesi için bir fırsat doğdu. Edirne'ye giderken muzaffer bir komutan gibi karşılanmasında Mustafa Kemal'in rolünün ne olduğu bilinmiyor, ancak bir törenle karşılanmış olduğu kesin. Mustafa Kemal tatilini geçirdiği Sofya'dan ayrıldı ve sıkıcı bir ulaşım aracı olan trenle yeni görev yerine doğru yola çıktı. Bir yolunu bulup 15 Ocak'ta şehre at üstünde ve bir piyade birliğinin önünde girmeyi başardı. Onu karşılamak için bekleyen ve öğrencilerin de katılımıyla genişleyen kalabalıktan bazı insanlar bindiği atın boynuna çiçeklerden yapılmış bir çelenk astılar. Mustafa Kemal için bu, herhangi bir özel mekanda birkaç kişinin kendisini tanımasıyla sınırlı olmayan gerçek bir kutlamayı ifade ediyordu. O gün Yeniçeri üniforması içinde sergilediği kusursuz görüntü için Kral Ferdinand da dahil olmak üzere herkesin ilgisini çektiği Sofya'daki maskeli balodan bu yana ilk defa dikkate değer büyüklükte bir kalabalığın ilgi ve dikkatini kendi üzerinde toplamıştı. Maskeli baloda kendisine yönelik ilgi ve hayranlığın nedeni esas olarak üzerindeki giysiler ve süslemelerdi. Oysa şimdi ona bu görkemi kazandıran şey savaş alanında gösterdiği kahramanlıktı. Kendisini ulusal bir kahraman konumuna yükselten bu tanınma, onun öteden beri farkında olduğu benzersiz kişiliğinin kabul ve onay gördüğünü ifade ediyordu. Görkemli bir törenle karşılandığı Edirne'deki kalışı uzun sürmedi. 16. Kolordu, 2. Osmanlı ordusunun diğer birlikleriyle birlikte Rus cephesine nakledilince bir ay sonra Edirne'den ayrıldı. Enver kendisinden önce bu cephede tam bir felakete uğramıştı. Mustafa Kemal Enver'in durumuna düşmemeye kararlıydı. Rus cephesindeki komuta görevine hazırlık yapmak için bir aylığına İstanbul'a döndü. Burada yönetici konumundaki kişilerden kendisine kulak verilmesini talep ederek ve herkese hiç de hoş karşılanmayan eleştiriler yönelterek başını sıkıntıya soktu. Bu kişiler tarafından terslendi ve derin bir düş kırıklığına uğradı. 1926 yılında dönemin gazetecileri Falih Rıfkı Atay ve Mahmut Saydam ile yaptığı bir röportajda o günlerde sahip olduğu ruh halini anlatır. Gelibolu'da kazanılan başarının kendisi sayesinde gerçekleştiğini ileri sürdükten sonra şunları söyler: "Başkenti kurtaran kişi bendim. Benim bu mütevazi hizmetimi her insandan umulabilecek bir memnuniyetle karşılayacaklarını düşünerek üst düzey Osmanlı yöneticilerini görmeye gittim. Onlarla konuşmak istediğim önemli meseleler vardı. Bunlar benim bilim, sanat ve zamanın olaylarına yönelik kavrayışım açısından ulusal önem taşıyan, halkımız için bir ölüm kalım meselesi anlamına gelen konulardı. Düşüncelerimi devletin başında bulunanlarla paylaşmak istedim." Parantez, Saydam ve Atay, 1926. Diğerleri birbiri ardına içeri alınırken, Hariciye Nazırı'nın bekleme odasında Mustafa Kemal'i bekletmesi karşısında onun nasıl bir öfkeye kapıldığını, kendisini nasıl aşağılanmış hissettiğini tahmin etmek güç olmasa gerek. Aynı röportajda Mustafa Kemal içeri alınan kişilerden daha önemli bir konumda olduğunu dikkate alarak Nazır'ın kendisini unutmuş olabileceğini düşündüğünü, Nazır'ın müsteşar muavinine giderek kendisinin görüşme için dışarıda beklediğinin unutulup unutulmadığını sormuş olduğunu söyler. Umduğu tavrı görememişti ve kendisine sırasını beklemesi söylenmişti. Bunun üzerine Mustafa Kemal müsteşara uzun bir nutuk çekmiş, bakanın içeri alınan önemsiz kişilerle görüşme yaparak vaktini boşa harcadığını ileri sürmüştü. Nihayet Nazır'ın odasına girdiğinde ifadesindeki uygunsuzluğa rağmen Mustafa Kemal nazik bir şekilde karşılandı. Nazır'a adeta onu azarlıyormuşçasına imparatorluğun içinde bulunduğu durumu anlatmaya girişti ve ondan ordunun Alman subaylardan kurtarılması için kendisine yardımcı olmasını istedi. Nazır kızgınlığını gizleyemedi ve daha sonra Enver'e Mustafa Kemal'in bu tavrından yakındı. Enver, Mustafa Kemal'in İstanbul'daki varlığından hoşnut değildi ve onun Rus cephesine tayin edilmiş olmasından memnuniyet duyduğu açıktı. Mustafa Kemal doğuya doğru yolculuk ettiği sıra yolda 1 Nisan 1916'da generalliğe terfi ettiği haberini aldı. 35 yaşındaydı. Enver ve onun İttihat ve Terakki grubundan arkadaşları Mustafa Kemal'in bu terfiini ellerinden geldiği sürece ertelemişler. Mustafa Kemal kendileri için artık bir tehlike olamayacağı kadar uzaktaki Rus cephesine gitmek üzere yola çıktıktan sonra terfiinin önünü açmışlardı. Enver'in İstanbul'da Mustafa Kemal için tatmin edilmesi mümkün olmayan biri diye dediği söylenir. Paşalıktan terfi etmek, nihayet oradan paşalığa kadar yükselmek isteyecekti. Çok sonraları Mustafa Kemal Enver'in hakkında yaptığı bu yorum kendisine söylendiğinde gülümsemiş ve şu karşılığı vermişti. Ben Enver'in bu kadar zeki ve ileri görüşlü olduğunu bilmezdim. Parantez Aydemir 1969 1. cilt sayfa 279. 1916 Osmanlılar için zor bir yıl oldu. Eşanlı olarak birden çok cephede asker bulundurmanın güçlüğü altında bunalmışlardı. Karadeniz'in doğu kıyılarından Van Gölü'ne kadar Ruslarla mücadele etmek zorundaydılar. Irak ve Suriye'de imparatorluğun Arap Müslüman topraklarının kalbinde baş gösteren ayaklanmalar, parantez, Hicaz'daki Emir Hüseyin isyanı, tedirginlik yaratıyor, Makedonya, Romanya ve diğer yerlerde de askeri kuvvetlere ihtiyaç duyuluyordu. Osmanlı ekonomisi çökmüştü. Gıda stokları ve gündelik yaşamın gerektirdiği diğer ihtiyaçlar hızla tükeniyordu. Halkın morali bozuktu. Türkler Enver'in muhteşemliğe erişme düşlerinin paramparça olduğu, Mustafa Kemal'in düşlerinin ise ciddi bir tehdit altında bulunduğu Doğu cephesinde de kötü koşullar altında bulunuyorlardı. İşgalci Rus kuvvetleri hali hazırda Karadeniz'deki Trabzon limanını ele geçirmişlerdi ve önemli bir iletişim merkezi olan Erzurum'u almak için içeriye doğru ilerlemeye başlamışlardı. Mustafa Kemal'in postal yokluğu yüzünden ayaklarına çaput bağlamak zorunda kalmış askerleri Ruslarla bir dizi çarpışmaya girişmişlerdi. Bunlardan birisi göğüs göğüse süngü muharebesiydi. Mustafa Kemal askerlerinin moralini yüksek tutmasını biliyordu. Ancak onun komutasındaki askerler Ruslara karşı zafer kazanmaya muktedir olabilirdi. Diğer birlikler gerilerken Mustafa Kemal ve askerleri Bitlis ve Muş'u Ruslardan geri almayı başardı. Mustafa Kemal'in günleri çok yorucu geçiyor olmalıydı. Ancak buna rağmen Korin'e yazmaya da zaman ayırabiliyordu. 6 Mayıs tarihli mektubunda koşullardan yakınıyor ve içinde bulunduğu ruhsal durumu yansıtan ifadeler kullanıyordu. Batıdan doğuya kadar devam eden uzun ve yorucu bir yolda 2 ay kadar seyahat ettikten sonra bir istirahat anı bulunabileceğine inanılır değil mi? Fakat heyhat, görülüyor ki bu ancak ölümden sonra mümkün olacak. Fakat bu hayali rahata kavuşturmak için Allah'ımızın cennetine gitmeye kolay kolay razı olacak değilim. Korin'e Gelibolu'da birlikte olduğu arkadaşı Nuri Jonker'i 3 gün içinde görmeyi planladığını, bunun kendisine onun sevgili varlığı sayesinde yaratılmış o güzel anılar üzerine uzun sohbetler yapma fırsatı vereceği umduğunu yazıyordu. Mektubu Chateaubriand'dan bir dizeyle son buluyordu. Ya hiç doğmamış olmak veya hiç unutulmamak isterdim. Parantez Borak 1970 sayfa 60-61. Mustafa Kemal 17 Eylül 1916'da kendisine yaklaşık 40 gündür hasta yattığını bildirmiş olan Korin'e bir mektup daha yazdı. hasta düştüğünü öğrenmekten üzüntü duyduğunu söylüyor ve şunu ekliyordu. Sizi 40 gün yatakta kalmak zorunda bırakan hastalığa bana haber veren mektubu aldım. Bu havadis beni çok üzdü. Fakat yine de sizin bu mektubunuz beni teselli etti, zira yatakta yazıldığı halde bu mektubu sıhhatinizin delili diye kabul ettim. Karargahıma gideli ve Nuri Bey'i yalnız bırakalı 15 gün var. Son muharebeleri idare ettiğim bir ay zarfında Nuri Bey, Hüseyin Bey ile her gün beraberdik. Kıymet verdiğimiz insanlarla birlikte ateşe ve ölüme göğüs germek ne zevk. Bu umumi savaşlar sırasında zavallı Faik Paşa alnından bir kurşun yiyerek şeref meydanında can verdi. Eski dostumun kahramanlık misali takip etmek isteyen Nuri Bey'in coşkunluğu görülecek şey. Allah'tan cennete kendisi için yapılan fakat henüz inşa halinde bulunan köşk tamamıyla bitinceye kadar sabretmesi için verdiğim nasihatlere kulak astı. Parantez Borak 1970 sayfa 61-63. Gerek Ruslar gerekse Türkler ağır kış koşulları yüzünden yerlerinden kımıldayamaz hale geldiklerinde çarpışmalar bir süreliğine kesilmiş oldu. Türk ordusunun durumu gerçekten korkunçtu fakat Mustafa Kemal en azından subayların yemekhanelerde üstlerine başlarına dikkat etmeleri gerektiğinde ısrarcıydı. Yemeğe zamanında gelmeleri ve askeri ceketlerinin düğmelerini ilikli tutmaları konusunda subayları uyarmıştı. Masanın bir başında oturuyor, subay arkadaşlarıyla heyecanlı sohbetlere girişiyordu. Mustafa Kemal arkadaşlarıyla yaptığı bu masa başı sohbetlerini daha sonraki tüm yaşamı süresince sürdürdü. Muş şehrinin alınması için yapılan savaşta gösterdiği ayrıcalıklı başarı dolayısıyla altın kılıç, parantez, golden sword, madalyasıyla onurlandırıldı. Ayrıca daha önce İzzet Paşa komutasında olan 2. Ordu Başkomutanlığına getirildi. İzzet Paşa'nın eşanlı olarak 2. ve 3. orduların komutasını üstlendiği zamanlarda Mustafa Kemal 2. ordunun başına geçecekti. Bundan sonra Mustafa Kemal ilkbaharda Ruslara karşı girişilecek bir saldırının planlarını yapmaya başladı. Subayların siyasetten uzak durmaları gerektiği fikrini savunmuş olduğu İttihat ve Terakki'nin Selanik'te yapılan 2. kongresinde kendisini desteklemiş olan İsmet İnönü ile yeniden ilişki kurdu. O günlerde İsmet, albay rütbesiyle Mustafa Kemal'in kurmay subayıydı. İsmet babasının aksine dini bir meslek sahibi olmak yerine askerliği yeğlemişti. Karşıt kutupların birbirine çektiği doğruysa İsmet'in Mustafa Kemal'in kuzeyinin tam güneyi olduğu söylenebilir. Onun ağır, sakin doğası Mustafa Kemal'in eşine ender rastlanır girişkenliğini tamamlıyordu. İsmet babasının kendisi için uygun gördüğü bir kadınla evlenmiş, sadık, güvenilir bir kocaydı. Mustafa Kemal'den bir yaş kadar küçük olan İsmet, sabit fikirli, temkinli, ağırbaşlı, diğerlerinin düşüncelerine bağımlı, komutanından daha çok okumuş bir insandı. Öte yandan Mustafa Kemal, kendi yazgısını kendi belirleyen, diğerlerinin düşüncelerine pek aldırmayıp kendi vardığı sonuçlara göre hareket eden biriydi. İkisi birlikte kusursuz bir ikili oluşturuyorlardı. Aralarındaki yakın ilişki Mustafa Kemal'in gelişinden hemen sonra karargâhta yenen akşam yemeğinde pekişti. Mustafa Kemal yemekte yeni kurmay subayı İsmet'i öven bir konuşma yaptı ve böylesine yetenekli bir meslektaşa sahip olmaktan kıvanç duyduğunu söyledi. İsmet buna komutanına olan güvenini belirterek ve 2. Ordu'ya gelen Gelibolu kahramanını selamlayarak karşılık verdi. Mart 1917'deki devrim Rusları büyük ölçüde savaşın dışına itince bu ikisinin Ruslara karşı geliştirmiş oldukları planlar rafa kaldırıldı. Kafkas cephesinde de Avrupa cephesinde olduğu gibi Rus askerleri birliklerinden kaçarak devrimden yana tavır aldılar. Morali bozuk Rus askerlerinin başlarındaki subayları hiçe sayarak Tiflis'e dönmeleriyle birlikte Rusların Doğu cephesi de dağılmış oldu. Rusya'nın çöküşü Mustafa Kemal ve İsmet'e Mezopotamya'da hizmet verme olanağı kazandırdı. Mısır'dan bölgenin çeşitli yerlerine saldırılar düzenleyen İngilizler, Mekke ve Medine şehirlerini koruyan Osmanlı kuvvetleri üzerinde ve Suriye'nin ve Mezopotamya'nın büyük bir bölümünde güçlü bir baskı oluşturmuşlardı. Mustafa Kemal, Osmanlı'nın Hicaz'da giderek kötüleşen durumu ile ilgili olarak Enver'le konuşmuş, Arap Yarımadası'ndaki kuvvetlerin bulundukları yerden alınarak İngilizlerin Anadolu'ya ilerlemesi önünde önemli bir engel niteliği taşıyan Suriye'nin savunmasına kaydırılmasının doğru olacağını söylemişti. Enver, her zaman olduğu gibi Mustafa Kemal'in önerilerini dikkate almadı. Fakat Hicaz'ın savunmasını kuvvetlendirmek için buraya bir Osmanlı kuvvetini göndermeye yönelik planından vazgeçti. Çok geçmeden Arabistan'daki Osmanlı kuvvetleri felaketle karşı karşıya kaldılar. Şimdi de İngilizlerin saldırılarının yarattığı güçlüklere Mekke Şerifi Hüseyin ve oğlu Emir Faysal'ın liderliğindeki Arap isyanı eklenmişti. 1916 yılı Haziran'ında ilan edilen bu ayaklanma Arap isyanı olarak anılır. Şerif'in kuvvetleri Mekke'yi Türklerin elinden aldılar ve 9 Temmuz'da en önemli Türk garnizonunu kuşattılar. Bunun ardından Araplar süratle Hicaz'ın diğer yerlerini ele geçirdiler. Osmanlıların elinde yalnızca Medine kaldı. Enver, Mart 1917'de Bağdat İngilizlerin eline düştüğünde Hicaz'ı yeniden ele geçirmek için bölgeye bir destek birliği gönderme planlarından vazgeçmiş olmakla birlikte, kendisini son yaşanan duruma bir mukabelede bulunmaya zorunlu hissediyordu. Kamuoyu bir kez daha Enver'in aleyhine dönmüştü. Enver, durumu dengeleyebilmek için Avrupa ile Anadolu arasında hızla birinden diğerine mobilize olma yeteneği dolayısıyla Yıldırım lakabıyla anılan Sultan 1. Bayezid (1389-1402) döneminden esinlenilerek Yıldırım ordusu olarak anılacak özel bir vurucu kuvvet örgütledi. Enver'in düşü, Halep'te toplanmaya başlayan bu ordunun hızla çölü bir baştan diğerine geçerek Bağdat'ı İngilizlerden geri almasını sağlamaktı. Harekatın komutası bir diğer Alman'a, General von Falkenhayn'a verilecek. Fakat birliğin insan mevcudu esas olarak 7. Türk ordusundan temin edilecekti. Dipnot 55. Erich Georg von Falkenhayn 1891'de doğdu. 1917'de Filistin'de Osmanlı kuvvetlerine komuta etti. Fakat kısa bir süre sonra yerine Liman von Sanders'e bıraktı. 1922 yılında öldü. 7. Ordu Komutanlığı Mustafa Kemal'e önerildi. Von Falkenhayn'ın Bağdat'a saldırmasını ve 7. Ordu'nun yok olmasına sebep olmasını engellemeyi amaçlayan Mustafa Kemal bu öneriyi kabul etti. Mustafa Kemal, Halep'e ulaştıktan sonra kurmay subayların toplantılarında ve resmi yazışmalarda von Falkenhayn'ın planlarına açıktan açığa karşı çıktı. Suriye'deki birliklerin komutanı ve İttihat ve Terakki'nin 3 kişilik yönetiminin 3. üyesi olan Cemal Paşa, Mustafa Kemal'e destek verdi. Cemal Paşa da Mustafa Kemal gibi Türklerin ana vatanı Anadolu'yu tehdit altına sokacak muhtemel bir yarılmaya karşı Halep-Şam bölgesinin savunmasının güçlü tutulmasından yanaydı. Enver, kendi planlarına karşı gösterilen bu direnci hiçe saydı ve ancak General von Falkenhayn'ın Suriye'deki cepheyi bizzat teftişi sonucunda plan hakkındaki kanaatini değiştirmesi projenin uygulanmasını önledi. Suriye'de geçirdiği günler Mustafa Kemal açısından Enver Paşa'nın ve Alman Kliğinin idaresine karşı sınama olanağı bulması nedeniyle büyük bir öneme haizdi. Annesinin beraberinde küçük Abdurrahim ve bir hizmetçi kadın olduğu halde kendisini Suriye'de ziyaret etmesi de bu sıradadır. Belki de annesiyle olan bağının yeniden tazelenmesinden aldığı güçle Mustafa Kemal, Enver Paşa'nın planlarına karşı çıkmayı sürdürdü. General von Falkenhayn, Bağdat harekatına olan ilgisini yitirmeye başlayınca Enver bir başka plan önerdi. Bu, İngilizleri Mısır'dan atmayı hedefleyen bir saldırı planıydı. Saldırı İngiliz Berşeba'dan yan taraftan vuracak 7. ordunun desteğindeki 8. ordu tarafından Sina üzerinden gerçekleştirilecekti. Bu operasyon için yine Mustafa Kemal'e 7. ordu komutanlığı önerildi. Bu son derece kritik bir görevdi, ancak İngilizlerin asker sayısı, donanım, konum açısından daha avantajlı olduğunu farkında olan Mustafa Kemal bu planda rol üstlenmek istemedi. Her zaman üst rütbeli subayları eleştirme eğilimi sergilemiş olan Mustafa Kemal, 20 Eylül 1917'de Başkumandan Vekili Enver'e ve Harbiye Nazırlığı'na göndermek üzere Falkenhayn'ın planlarını sertçe eleştiren ayrıntılı bir rapor yazdı. Kendisi de Suriye'ye nakledilmiş olan ve 3. Tümen Komutanı olarak görev yapan İsmet, söz konusu raporun hazırlanmasında Mustafa Kemal'e yardımcı oldu. Ne Mustafa Kemal ne de İsmet kaybedilmiş bir dava olarak kabul ettikleri pan-İslami fetih gibi yakıcı bir arzuya sahipti. Her ikisinin de ortak kaygısı gerçek Anadolu'nun güvenliğiydi. Mustafa Kemal hazırladığı raporun bir kopyasını sık sık kendisine başvurduğu Talat Paşa'ya gönderdi. Mustafa Kemal mevcut Osmanlı hükümeti ile Türk halkı arasındaki bağların kopma noktasına gelmiş olduğunu ileri sürüyordu. Devlet memurlarının yozlaşmasını anlatıyor, tümünü rüşvet almakla suçluyor, idari aygıtta, mahkemelerde ve ekonomide gözlediği çöküşü ayrıntılarıyla dile getiriyordu. Son zamanlardaki karışıklıklar sonucu Türk halkının artık büyük ölçüde kadınlardan, çocuklardan ve sakatlardan oluşan bir halk durumuna geldiğini, halkın savaştan bitkin düştüğünü ileri sürüyordu. Nihayet şu uyarıda bulunuyordu. Binaley, harp devam ettiği halde karşısında bulunduğumuz en büyük tehlike, her taraftan çürüyen binayı muazzam saltanatın bir gün dahilen birdenbire ve hep birden çökmesi ihtimalidir. Parantez Atatürk 1964 4. cilt sayfa 2. Bu inanılmaz mektup ancak kişilik yapısı Mustafa Kemal'inki gibi olan biri tarafından yazılabilirdi. Osmanlı ordusunun bir subayı yazılı olarak en iddialı ifadelerle kendi hükümetine izlenen politikaların yanlış olduğunu, personelin yozlaşmış bulunduğunu söylüyor ve bunun altına imza atıyordu. Mustafa Kemal bundan sonra hükümetin mümkün olduğu ölçüde her Türk askerinin yaşamını kurtarmayı, savaşın Türkiye'nin gerçek anlamda bir Alman sömürgesi haline gelene kadar uzatılmasından kaçınılmasını ifade ediyordu. Mustafa Kemal yüksek komuta kademesinde bulunan insanların bu uyarı mektubunu hoş karşılamadıklarını ve onun düşüncelerini paylaşmadıklarını öğrendiğinde şaşırmamış olsa gerek. Buna kendi karakterine uygun bir tepki gösteren Mustafa Kemal, komuta görevini bıraktı ve yerine vekilini geçirdi. Bu özellikle de savaş sırasında aktif görev almış bir cephe komutanı için hiç duyulmamış bir hareketti. İstanbul'daki yetkililer Mustafa Kemal'e istifasını geri aldırmaya çalıştılar fakat çabaları boşunaydı. Ardından onun eski birliği olan Doğu cephesindeki 2. Ordu'nun komutanlığına atadılar. Fakat Mustafa Kemal bunu da reddetti. Bütün yolları denemiş olan Mustafa Kemal İstanbul'a dönmeye karar verdi. Yeterince parası yoktu. Cemal Paşa'nın yardımıyla kendi atlarını sattı ve bundan elde ettiği parayla başkente kendi kendine isyankar komutan olarak niteleyen bir komutan olarak döndü. Bu durumun kamuoyunca bilinmesini istemeyen hükümet durumu kurtarmak için ona 3 aylık hasta raporu verdi. Mustafa Kemal annesinin yanında kalmak yerine İstanbul'un Avrupa yakasındaki Pera Palace Oteli'nde bir oda tutarak buraya yerleşti. Arabulucular Mustafa Kemal ile Enver Paşa'yı uzlaştırmaya çalıştılar. Bu amaçla Pera Palace Oteli'nde bir öğle yemeği planlandı. Yemeğin resmi bir havada geçtiği ve her ikisinin de ortamın gereğine uygun davrandığı söylenir. Enver Mustafa Kemal'e ordudan ayrılarak siyasete girmesini önerdiğinde Mustafa Kemal için ordunun gerçek iktidar odağı olduğu çok açıktı. Bu dönemde General Allenby'nin kuvvetleri Mustafa Kemal'in General von Falkenhayn'ın planlarına ve Enver'in Yıldırım ordusu düşlerine yönelik bütün itirazlarını doğrulayarak Sina cephesine karşı saldırıya geçtiler. Dipnot 56. Sir Edmund Allenby (parantez 1861-1936) 1. Dünya Savaşı'ndaki bir İngiliz generali. Suriye ve Filistin'in işgalinde İngiliz ordusunu yönetti. 1919'dan 1925'e kadar Mısır'da İngiliz Yüksek Komiserliği görevinde bulundu. İngilizler sahip oldukları üstün kuvvetlerle kısa sürede hedeflerini ele geçirdiler. Gücü tükenmiş Osmanlı ordusundan çok cılız bir direniş gördüler. Lloyd George, General Allenby'den Kudüs'ü alarak İngiliz halkına bir Christmas hediyesi vermesini istedi. Dipnot 57. David Lloyd George 1863'te doğdu ve 1945'e kadar yaşadı. 1916-1922 yılları arasında İngiliz başbakanıydı. Bu isteğin yerine getirilmesiyle Mustafa Kemal'in öngörüsü doğrulanmış oldu. Mustafa Kemal İstanbul'dayken kendisine Almanya'ya yapacağı resmi bir ziyarette Osmanlı Sarayı'ndan bir gruba eşlik etmesi görevi verildi. Alman İmparatoru Wilhelm, daha önce Osmanlı Devleti'ne yapmış olduğu ziyaretin karşılığı olarak padişahı Almanya'ya davet etmişti. Padişah kişisel olarak bu daveti kabul edebilecek durumda değildi. Kendi yerine veliahtı olan kardeşi Vahdettin'i göndermeyi düşündü. Dipnot 58. Vahdettin, parantez 1861-1926, daha sonra 6. Mehmet olarak tahta çıkmıştır. 1918-1922. Enver bu ziyaret sırasında Mustafa Kemal'e Vahdettin'e eşlik etme görevi vererek onu bir süre İstanbul'dan uzaklaştırmayı amaçlamıştı. Rakibini bir tür sürgüne göndermenin yanı sıra bir beklentisi daha vardı. Ziyaret sırasında Mustafa Kemal'in kendisi gibi Almanya'dan çok etkileneceğini, bunun sonucu olarak hükümetine yönelik eleştirilere son vereceğini, böylelikle Almanya'nın Osmanlı hükümeti üzerindeki nüfusunun artacağını umuyordu. Osmanlı grubunun Almanya hareketinden önce Mustafa Kemal 50 yaşlarındaki veliaht Vahdettin tarafından huzura çağrıldı. Bu ilk karşılaşmaları sırasında düşük omuzlu, etrafına uykulu gözlerle bakan Vahdettin, kendisine takdim edilen Mustafa Kemal'i görebilmek için göz kapaklarını güçlükle kaldırabildi. Bu görüntüyle Sofya'daki göz kamaştırıcı opera binasında Kral Ferdinand'la olan tanışması arasındaki karşıtlık Mustafa Kemal'i hayli etkilemiş olmalı. Vahdettin'in aptal bir insan olduğu sonucuna vardı. Yazgısı bir süre sonra tahta geçecek bu adama bağlı olan imparatorluğun geleceğinin hiç de hayırlı olmadığını düşündü. Mustafa Kemal'in veliahta ilişkin hoşnutsuzluğunu arttıran şey aslında Vahdettin'in onun bir isteğini geri çevirmiş olmasıydı. Mustafa Kemal geziye askeri üniforması içinde katılmak istemiş ancak Vahdettin bunu uygun görmemişti. İkisi Almanya'ya doğru trende yolculuk ederken gelişen bir dizi olay durumu önemli ölçüde değiştirdi. Vahdettin, Mustafa Kemal'e onun Gelibolu'daki askeri başarılarından haberdar olduğunu söyledi. Mustafa Kemal gibi bir insanın kendisine yolculuğu sırasında eşlik ediyor olmasından kıvanç duyduğunu, onun en büyük hayranlarından biri olduğunu söyledi. Bundan sonra Mustafa Kemal'in Vahdettin'e ilişkin değerlendirmesi tersine döndü. Mustafa Kemal, kendisine hayran olduğunu söyleyen bir insandaki her türlü yetersizliği hoşgörüyle karşılamaya hazırdı. Kendisinin liderlik konusunda Vahdettin'de gizli kalmış ne yetenek varsa bunu açığa çıkarma görevine adadı. Geleceğin padişahını ülküleştirebilmeyi, kendini onun bir uzantısı olarak görebilmeyi arzuluyordu. Mustafa Kemal, yaşamının o noktasında hala kendisini her şeye kadir bir kurtarıcı olarak görüyor olmakla birlikte, kimi zaman benzersiz yeteneklere sahip etkileyici bir kişilik olarak görebileceği bir kişiyle olan ilişkisi sayesinde kendi öz saygısını arttırabilmek için bir başkasını ülküleştirme yoluna başvuruyordu. Onun Corinne ve Hildegard'a yönelik ülküleştirmesi bu sürecin örnekleridir. Bu durum, kimi zaman bir kimsenin kendisine yönelik tutumundan dolayı daha büyük bir özgüven duyması biçiminde yaşanmıştır. Örneğin İstanbul'da Harbiye Mektebi'nde öğrenci olduğu günlerde bir arkadaşının babası, parantez Ali Fuat'ın bir paşa olan babası, kendisinden hoşlanıncaya kadar güç bir dönem geçirmiştir. Söz konusu ilişki Mustafa Kemal'e kendisini yeniden yapılandırma olanağı vermişti. Benzer şekilde kendisiyle olan ilişkisi büyük ölçüde bir fantaziden ibaret olan Selanik'teki generali ülküleştirmişti. Yine Bulgar kralı Ferdinand da kendisine buna benzer bir yolda katkıda bulunmuştu. Dipnot 59. Özbenlik dengesini güvenceye alma ihtiyacı duyan abartılmış benlik duygusuna sahip bir kişi, kendi görkemini kanıtlamaya yönelik girişimlerden uzaklaşıp kendileriyle yakın ilişkiler içine gireceği ülküleştirilmiş kişiler bulma çabasına yönelebilir. Kohut, parantez 1971, analiz sırasında hastalarda görülmesi durumunda bunu ülküleştirici aktarım, parantez idealizing transference olarak isimlendirir. Ülküleştirmenin diğerinin değersizleştirilmesi yoluyla da yapılabildiğini biliyoruz. Mustafa Kemal yaşamının bu döneminde kendi görkemli kişiliğini kimi zaman veliahtı değersizleştirerek, kimi zaman onu ülküleştirerek besliyordu. Parantez Kernberg 1975, Volkan, 1976. Mustafa Kemal ve Veliaht, Almanya'da Alman İmparatorluğu ve von Hindenburg, von Ludendorff gibi diğer üst düzey Alman yöneticilerini ziyaret ettiler. Hepsi seçkin birer şahsiyet olmalarına rağmen Mustafa Kemal'in bunlardan hiçbirini ülkeleştirmeye değer bulmamış olduğu açıktır. Ülkesinde bir cepheden diğerine dolaşırken yaptığı gözlemler sonucu, Almanların savaşı kazanamayacaklarına ilişkin kanısının daha da güçlenmiş olması, Mustafa Kemal'in adı geçen Almanlar arasında kendisini etkileyecek biri bulamamış olmasının kısmi bir nedeni olabilir. Veliaht'la yaptığı ziyaretler sırasında Alman İmparatorunun, Almanların ve Türklerin gelecekteki başarıları üzerine yaptığı konuşmaları kuşkuyla karşıladığını gösteren pek çok ifadede bulundu. Ümitlerini Vahdettin'e bağlayan Mustafa Kemal, Veliaht'ı devlet işlerinde daha aktif bir rol üstlenmeye teşvik etmeye çalıştı. Ondan İstanbul'a döndükten sonra kendisini 5. Ordu'nun komutanlığına getirmesini istedi ve kendisine başkomutan olarak hizmet etmeyi önerdi. Mustafa Kemal İstanbul'a döndükten sonra zihnindeki tüm fantezileri bir kenara bırakarak dikkatini kendi sağlığı üzerinde yoğunlaştırdı. Bir süre önce yakalandığı böbrek rahatsızlığı yeniden kendisine acı vermeye başlamıştı. Duyduğu acı ciddi ölçülerdeydi. Bunun üzerine doktorları kontrolden geçmesi için onu Viyana'ya gönderdiler. Bir ay kadar sonra tedavi olması için Karlsbad'a gönderildi ve 1918 yılının Haziran ve Temmuz aylarını orada geçirdi. O güne kadar Mustafa Kemal düzenli bir günlük tutma alışkanlığına sahip olmamıştı. Fakat Karlsbad'ın dingin atmosferi ve herhangi bir görevden uzak olması onu düşüncelerini günlük olarak yazıya dökmeye yöneltti. 6 Haziran 1918 tarihinde kaleme aldığı aşağıdaki ifadeler onun görkemli kişilik yapısını yansıtır. Onun diğer insanların durumunu düzeltme ve daha iyi düzeye çıkarma arzusunu özetler. Benim elime büyük bir selahiyet ve kudret geçerse, ben hayatı içtimaiyemizde arzu edilen inkılabı bir anda ve birden, yani bir ku'da tatbik edeceğimi zannederdim. Zannederim. Zira ben bazıları gibi efkar-ı ulemanın, parantez, alimlerin fikirlerinin, yavaş yavaş benim tasavvuratım, parantez, düşündüğüm işler, derecesinde tasavvur ve tefekkür etmeye, parantez, tasarılmak ve düşünmeye, alıştırmak suretiyle bu işin yapılabileceğini kabul etmiyorum. Böyle harekete karşı ruhum isyan ediyor. Neden bu kadar senelik tahsili âli gördükten, parantez, yüksek tahsil yaptıktan sonra, hayatı medeniye ve içtimaiyeyi tetkik ettikten ve hürriyeti tezevvük, parantez, hürriyetten zevk almak için sarfa hayat ve evkat ettikten, parantez, hayatımı ve vakitlerimi harcadıktan sonra avam mertebesine ineyim. Onları kendi mertebeme çıkarırım. Ben onlar gibi değil, onlar benim gibi olsunlar. Dipnot 60. Aydemir bu bölümü Mustafa Kemal'in 1974'te Afet İnan'ın elinde olan yayınlanmamış günlüğünden aldığını ifade ediyor. Mustafa Kemal'in veliahtı ülküleştirmeye girişip bunda başarısız kaldıktan sonra buradaki ifadelerinden açıkça anlaşılacağı üzere yeniden kendi görkemli benliğine yönelmiş olması ilginçtir. Parantez Aydemir 1969 3. cilt sayfa 482. Mustafa Kemal Karlsbad'da olduğu sıra Padişah 5. Mehmet öldü. Onun yerine tahta 6. Mehmet ismini alan Vahdettin geçti. Bu gelişmelerden haberdar olan Mustafa Kemal ne yapması gerektiği konusunda bir karara varamadı. İstanbul'a mı dönmeliydi yoksa çağrılıncaya kadar istirahatına devam mı etmeliydi? Padişaha bir kutlama telgrafı çekti ve bir karara varmaya çalıştı. Emir subayından kendisine İstanbul'da beklenildiğini bildiren bir telgraf almasıyla birlikte inisiyatif kendi elinden çıkmış oldu. 27 Haziran 1918'de Karlsbad'dan trenle İstanbul'a yola çıkan Mustafa Kemal, yolculuğuna Viyana'da ara vermek zorunda kaldı. Avrupa'nın her yanına yayılan İspanyol gribine yakalanmıştı. Hastalığı atlatıp İstanbul'a geri döndükten sonra yine Pera Palas Oteli'ne yerleşti ve ne yapması gerektiği konusunda arkadaşlarına fikir danışmaya başladı. Yeni padişahla Almanya'ya yaptıkları seyahat sırasındaki ilk ilişki Mustafa Kemal'i çok umutlandırmıştı. Fakat imparatorluğun yüz yüze bulunduğu önemli askeri meseleler karşısında 6. Mehmet'in nasıl bir tavır sergileyeceğini tam olarak kestiremiyordu. Padişahın yeni yaveri İzzet Paşa'dan padişahın kendisini görmek istediğini öğrendi. Ancak hangi nedenle kendisini görmek istediği belirsizdi. İzzet bunun iyiye işaret olduğu kanısındaydı. Çünkü son zamanlarda padişahın yaverliğine getirilen kişilerden biri Almanya'ya yaptığı ziyaret sırasında ona eşlik edenler arasındaydı. 6. Mehmet'in huzuruna kabul için Mustafa Kemal'e bir randevu ayarlandı. Padişah onu samimi bir havada karşıladı. Hatta ona bir sigara sundu ve sigarasını yakması için kendi sigarasını yaktığı kibriti ona doğru uzattı. Bu kabul biçiminden cesaret alan Mustafa Kemal tekrar kendi düşüncelerini aktardı ve padişahtan orduya hakim olmasını ve bir komutan atamasını istedi. Padişah Mustafa Kemal'e onun gibi düşünen başka subayların olup olmadığını sordu. Olumlu bir yanıt aldıktan sonra Mustafa Kemal'e söyledikleri üzerine düşüneceğini bildirdi. Birkaç gün sonra Mustafa Kemal tekrar padişah tarafından kabul edildi. Bu görüşmede herhangi bir önemli konuya değinilmedi. Padişah'tan umudu kesen Mustafa Kemal kendini çaresiz hissetmeye başladı. Enver'in yörüngesinden çıkamayan bu güçsüz adamdan ülküleştirebileceği bir padişah yaratma çabasından vazgeçti. Görüşmeye son veren padişah son olarak şunu söyledi. "Ben icap eden şeylere Talat ve Enver Paşa Hazretleri ile görüştüm." Parantez Aydemir 1969 Cilt 1 Sayfa 303. Mustafa Kemal ümidini yitirmiş olmakla birlikte Yıldız Sarayı'ndaki resmi cuma selamlıklarına iştirak etmeyi sürdürdü. Önemli paşaların ve devlet adamlarının boy gösterdikleri selamlıktaki tören Fransız krallarının kabul törenini andırıyordu. Bir cuma günü Mustafa Kemal'e padişahın namazdan sonra kendisini görmek istediği bildirildi. Özel bir görüşme olacağını uman Mustafa Kemal, padişahın yanında iki Alman generali görünce düş kırıklığına uğradı. 6. Mehmet, Mustafa Kemal'e kendisini Suriye'deki ordu komutanlığına atadığını bildirdi ve ona birliğin düşman eline düşmesine izin vermemesini söyledi. Padişah atama emrini imzalarken Mustafa Kemal bunun Enver Paşa'nın bir işi olduğunu düşünüyordu. Gerçekten de Mustafa Kemal padişahın huzurundan ayrılırken Enver yan taraftaki bekleme odasından içeri çağrılmayı bekliyordu. Mustafa Kemal kendisine şeytansı bir gururla bakan Enver'le karşılaşınca duygularını gizlemedi. Enver, Mustafa Kemal'in Suriye'de ölüm döşeğindeki birliğin komutanlığını üstlenmesi için padişahtan re'sen irade-i seniye elde etmekle olağanüstü iş başarmıştı. Enver'i selamlayan Mustafa Kemal şunu söyledi. Bravo, tebrik ederim, muvaffak oldunuz. Parantez, Aydemir 1969, 1. cilt, sayfa 305. Enver Paşa'ya davranışının askeri geleneklere aykırı düştüğünü ve Suriye'deki birliğin sadece bir isimden ibaret olduğunun farkında olduğunu bildirdi. O an Mustafa Kemal'in yaşadığı duygular her ne olursa olsun kendisini şu düşünceyle yatıştırdı. Enver daha önce de kendisinin adı var, kendi yok bir birliğin komutanlığını atamış ama o süreçten Gelibolu kahramanı olarak çıkmasını bilmişti.